Merhaba arkadaşlar. Code Fiction P2P'nin yeni yılın herhalde ikinci programını yapıyoruz. Bugün bizimle birlikte Sinan Ata var. Crossover Türkiye Genel Müdürü. Bizimle birlikte kırmadı. Bizim sorularımızı yanıtlayacak. Aynı zamanda sizden gelen soruları da yanıtlayacak. Umarım vaktimiz yeter. Hoş geldin Sinan. Merhaba.
Hoş bulduk Mert. Öncelikle ben teşekkür ediyorum beni kabul ettiğiniz için.
Çok teşekkürler. Gerçekten aslında bir süredir crossover hakkında konuşuyorduk biz programlarda ara ara. Şeylerden bahsediyorduk işte business modelinden, kişilerin nasıl çalıştığından vesaire. Aslında biraz böyle onu senden duymayı istiyoruz. Birçok insan merak ediyor sektörde. Özellikle İstanbul'da yazılım firmalarında çalışan birçok kişi böyle dudak uçuklatan benefitleri görünce çok merak ediyorlar. O bir sürü soru geldi bize de şeyden, komüniteden. Onları soracağız ama çok kısa biraz sen kendinden bahsedebilir misin Sinan? Neler yapıyorsunuz? Türkiye'de nasıl operasyonlar yapıyorsunuz? Kaç kişi çalışıyor? İşte biraz belki kendinden bahsedebilirsen dinleyenler için çok seviniriz.
Tabii Mert, seve seve. Aslında Crossover Türkiye'de yaklaşık 14-15 aydır operasyon yapıyor. Operasyonun ilk başlangıcından itibaren ben yönetiyorum. Ve şöyle enteresan da bir tevafuk var. Crossover aslında dünyada ilk yerel operasyonunu Türkiye'de yapmaya başladı. Yani esasında öncelikle Türkiye'deki operasyonu başlatıp daha sonra Rusya, Romanya, Ukrayna, Polonya ve Pakistan'daki arkadaşları eğitmekle geçti zamanım. Oldukça da keyifli gittiğini söyleyebilirim. Bu 15 ay içerisinde neler yaptığımızla ilgili kısaca bir bilgi geçebilirim. Crossover Türkiye'de şu anda toplamda 53 tam zamanlı çalışanı olan, dünyada toplam 2200'ün üzerinde tam zamanlı kabiliyeti çalıştıran ve bunu toplam 110 ülkeden remote bir şekilde başarabilen, yani kendi teknolojisiyle %100 uzaktan bu kaynakları Amerikalı enterprise'ların tam zamanlı kullanımına sunabilen bir şirket. Türkiye'deki operasyonumuza ilişkinse şöyle bir küçük detay var. Biz böyle tabii her seviyeden, chief seviyesine kadar her seviyeden teknik adamı, yazılım geliştirme alanındaki teknik adamı Amerika'daki enterprise'larda işe yerleştirince bizim böyle bir outsourcing şirketi olduğumuz gibi bir algı oluşmuş. Yüz yüze yaptığım görüşmelerden bunu öğreniyorum. Çünkü yaklaşık 1500 kadar kıdemli yazılım geliştiriciyle yüz yüze görüştüm. Hatta bu grubun arasında kalsın tabii ama yavaştan artık böyle kahve bağımlılığı, kafein bağımlılığı geliştirmeye başladım bu yüzden. Biliyorsunuz bizde kültür bu. İnsanlarla bir şeyler içmeniz gerekiyor. Bu görüşmelerde tabii bir başarı oranımız da var. Ve esasen crossover bir outsourcing şirketi değil. Öncelikle onu netleştirmekle başlamamız gerekiyor. Biz bir İK ve teknoloji şirketiyiz. Ve temelde yaptığımız şey Türkiye'deki ve dünyadaki kabiliyeti sınayıp kendi yatırımımızla test, proje ve mülakat adımlarında sınayıp özellikle teknik kaynakları. Sonrasında bu sınamalardan başarıyla çıkabilmiş arkadaşlarımız için Amerikalı enterprise'lara dönüp arkadaşlar aradığınız chief architect Java alanında örnek veriyorum. Bu adamla çalışırsanız uğrayacağınız herhangi bir maddi zararı biz tazmin edeceğiz ve uğrayacağınız olası bir disiplin sorununda size money back sözümüz var. Yani para iadesi sözümüz var diyeceğiz. Aslında crossover'ın böyle bir yolu var. Şöyle de bir iddiası var. Dünyanın en iyi %1'lik kabiliyet dilimine ben ulaşırım. Bunun için de çok yoğun çalışırım diyor. Tahmin edilenin aksine çok agresif bilmemize rağmen en büyük yatırımı marketing alanına değil, test ve değerlendirmeye yapıyoruz.
Süper. Çok güzel özetledin gerçekten. Bizim birkaç sorumuzu da cevapladın arada. Biz şeyi çok merak ediyorduk. Yani şimdi Türkiye'de her yerde reklamlarını görüyoruz zaten crossover'ın. Bu büyük bir güven yaratıyor. İlk zamanlarda ben mesela kendi adıma konuşayım. İlanları gördüğüm zaman çok anlamadım tam olarak ne olduğunu. Fakat zamanla komünitede duyuldukça, işte belli yerlerde hakkında yazılar yazılmaya başladıkça gerçekten merakımızı çok ciddi bir şekilde pekiştirdi. Peki şeyde nasıl bir yazılım kültürü var? Yani bizim Code Fiction aslında komünitesi ağırlıklı olarak Türkiye'deki yazılım kültürünün oluşmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Yani yurt dışındaki yazılım kültürünün farklı olduğunu biliyoruz. Yurt dışındaki firmaların belli bir çalışma yöntemleri var vesaireleri var. Ama Türkiye'de bunun bambaşka, tamamen tam tersi bir şey görüyoruz birçok firmada. Her firma için değil ama. Dolayısıyla bu da haliyle ne yazık ki piyasadaki yazılımcılara da sirayet ediyor. Crossover bu problemi nasıl aşıyor? Yani Türkiye'deki bu farklı şekilde çalışmaya alışmış yazılımcıları nasıl kendi kültürüne ya da o firmaların kültürüne hazır hale getiriyor?
aslında bu o kadar büyük bir yaraya parmak bastın ki. Ben biraz böyle bu konuya milli bakmayı seviyorum açıkçası. Ve zannediyorum dinleyicilerimiz ve altı katılımcımız şu anki konuşmadaki herkesin de katılacağı gibi, eğer biz bu coğrafyada ülke olarak var olmak istiyorsak bunun tek yolu gerçek anlamda teknoloji üretmek. Fakat Türkiye'deki özellikle yazılım alanındaki mühendislik beklentileri, özel sektörün mühendislik beklentileri oldukça düşük. Özellikle kalite metrikleri tarafında. Yani evvela sınav sistemiyle insanlara Amerikalı bir enterprise benim meslektaşımdan ne bekliyor bunu öğretmemiz gerekiyor Türkiye'de. Ve biz de aslında crossover olarak bunu yapıyoruz. Örnek veriyorum, Java Chief Architect Pipeline için pozisyonu için bir pozisyona bir online başvuru yaptınız. Karşınıza test, proje ve mülakat adımları çıkıyor dediğim gibi. Test adımında çok basit syntax level sorularla karşılaşıyorsunuz. Oradaki asıl amacımız şu: eğer benim eşim başvuruyorsa Java Chief Architect'e hemen reddetmek istiyoruz. Çünkü ikinci adımda çok ciddi bir proje sınavı var. İkinci ve burada manuel değerlendirme olduğu için, yani bizzat gözle değerlendirme olduğu için yatırımı açıkçası orada kaybetmek istemiyoruz. İkinci adımdaysa ciddi bir proje sınavı yapılıyor ve burada aslında şu aspektler sayılıyor. Yani size yarı bitmiş bir proje paketi veriliyor ve 24 saat süre tanınıyor. Bu 24 saat içerisinde bu içerisine bilerek design ve fonksiyonalite tarafında issue'lar yerleştirilmiş, problemler yerleştirilmiş uygulamayı refactoring yapmanız bekleniyor. Yeniden üzerinde çalışmanız bekliyor, paketi tamamlamanız bekleniyor. Böyle olunca siz bu paket üzerinde çalışıp yeniden crossover'a submit ediyorsunuz bir zip package olarak ve crossover tarafında aslında süreç o zaman başlıyor, gerçek süreç. Crossover'da gerçek bir chief architect, tam zamanlı değerlendirme takımında çalışan bir yine meslekten olan birisi bu paketi indiriyor ve şu 5 aspekti çok detaylı bir şekilde ölçüyor. Yüz üzerinden değerlendiriyor. Öncelikle unit testleri sayıyor. Diyor ki hani gerçekten çalışan unit test coverage en az %70 mi paket genelinde, buna bakıyor. Ondan sonra exception handling dediğimiz komünitenin de zannediyorum katılımcılarında çok net aşina olduğu kurşun geçirmez uygulama yapabilme kültürü var mı, buna bakıyor. Ondan sonra design ve code quality diye bir ayrıca bir metrik var. Amerikalı enterprise'ların tamamı geliştirilen yazılımda tasarımın ve kodun kalitesini metrik ölçebiliyorlar. Yani Türkiye'de bu kültür çok yerleşmiş olmayabilir belki ama buna aşinalar. Şöyle bir aspekt daha var. Design pattern understanding dediğimiz, özellikle architect ve üzeri seviyelerde geçerli olan, en azından yaygın kullanılan patternlara hakim mi? Bunlardan bir tanesini strictly takip edebilmiş mi? Ve yani basitçe kodlama yapıp feature'ı yazmaktan öte gidip bir çözüm yazabiliyor mu? Böyle bir farkındalığı var mı? Buna bakıyor adayın. Son olarak da documentation dediğimiz bir aspekti sayıyor. Orada da böyle CMMI falan canlanmasın aklınızda. Çok böyle GitHub grade dediğim bir documentation aslında bekliyorlar. Yani bir readme text'i var mı? Bir deployment instructions dokümanı var mı? Bir design dokümanı var mı? Ama böyle UML'den falan bahsetmiyorum orada. Hangi teknolojiyi, neden ve hangi speklerle kullandığını çok basitçe anlatabiliyor mu? Son olarak bunu bazen platform adaylara söylemeyebiliyor. Fakat crossover değerlendirme sistemi bunu da aslında bekliyor. 3 dakikalık bir screencast'te hayali takım arkadaşlarına IDE üzerinde codebase'i İngilizce anlatsın diyor. Yani bir simülasyon bu. Beyler merhaba deyip İngilizce anlatmanızı bekliyor. Bundaki amacı da şu. Evet, kabiliyetli bir adam olduğu aşikar. Fakat bizim dünyaya dağınık insan kaynağımıza task dağıtıp task toplayabilir mi? Onlarla interaktif bir şekilde çalışabilir mi? Böyle bir özgüveni, böyle bir rahatlığı var mı? Biraz da buna bakıyor. Bütün bu değerlendirme sürecinin sonunda 3 tane karar var crossover'ın çıkartabileceği. Geçer diyebilir, kalır diyebilir ya da downgrade raporu yazabilir. Yani evet kabiliyetli fakat bu seviye için değil, bir alt seviyeden işe alın diye rapor yazabilir değerlendirici. Crossover'ın bence Türkiye'deki dönüşüme en büyük faydası bu. Çünkü kayıp da etse başvuran aday muhakkak bir rapor sunuyor. Diyor ki bak sen şu aspektlerdeki şu hatalarından dolayı kaldın. Lütfen kendini improve et. 3 ay şimdilik sana cooldown periyodu uygulayacağım. 3 ay sonra geldiğin zaman seni alacağım diyor. Yani Türkiye'deki bir engineer'ın, yazılım geliştiricinin ya da yazılım mühendisinin Amerika'daki bir enterprise'ın beklentilerini sınamasını, denemesini ve öğrenmesine yol açıyor. Bu şekilde 4. denemesinde işe aldığım $100,000 seviyeden, yani chief architect seviyesinden işe aldığım insan var Türkiye'de. Mesele bireysel olarak adamın kötü olması değil esasen, kaybetmesi. Özel sektörün beklentilerinin çok düşük olması. Yani pek çok şeyi ilk kez görmüş oluyor sınav süreçlerinde ve onu improve etmesi, onu öğrenmesi biraz zaman alabiliyor. Ama bu bir dönüşüm süreci dediğin gibi. Ve hani konuşmanın başında, sorunun başında da sen değinmiştin. Türkiye'de operasyona ilk başladığımız yıllarda ödediğimiz paralar çok böyle afaki göründüğü için insanlara, tabii Türkiye'deki herkes Amerika'daki sosyoekonomik durumu bilmiyor. Yani Amerikalı bir yazılım enterprise'ının bir chief architect'e 100 bin dolar ödeyerek aslında çok ciddi bir saving yaptığını ve bu yüzden buna çok bağlı olduğunu, bunu çok istediğini bilmiyor. Dolayısıyla bana gelen sorular daha çok böyle, ya bu gerçek mi? Ya bize bu 100 bin doları ne kadar öderler ya da ödemeyi sürdürebilirler mi falan gibi çok anlaşılır sorular bunlar. Yani oradaki atmosferi bilmediği için çok böyle bu tarz sorularla karşılaştığım oldu başta. Ama tabii bu bir dönüşüm süreci dediğim gibi ve Crossover bunun için de çok agresif bir şekilde çalışıyor.
Ben hemen o zaman topu alayım Mert'ten biraz. Yani çok güzel açıkladınız aslında bu işe alım sürecini. Bir adım geri gidip şeyi merak ediyorum. Bu %1'lik kitleyi nasıl yakaladığınızı çok iyi açıkladınız. Ama Türkiye'de işte azıcık ucundan değindiniz aslında konuya. Bir kişiyi işe aldım bu şekilde diye. Türkiye'den hani nasıl bir başarı oranı geliyor? Ne kadar insan bu görevleri yerine getirip işleri alabiliyor? Veya işte Doğu Avrupa tarafına mı yöneliyorsunuz Türkiye'den bir şey bulamadığınız zaman? Nasıl ilerliyor? Onu çok merak ediyorum.
Aslında şöyle, Crossover sadece Türkiye ya da sadece herhangi bir ülkeye bağlı operasyon yapmıyor hiçbir zaman. Aynı anda her yerde operasyon yapıyor. Ve şöyle de bir durum var aslında. Tabii kimsenin ümidini kırmak istemem ama geçtiğimiz 2016 yılı içerisinde toplamda 15 bin üzerinde başvuru aldı Crossover. Fakat işe alabildiğim insan sayısı gördüğünüz gibi 53. Yani aslında bindelerde bir conversion rate'den bahsediyoruz. Elbette çok böyle nasıl söyleyeyim, her başvuruyu işe alma fırsatımız olmuyor teknik bazı sorunlardan dolayı. Ama sınavı geçebilen herkesi işe alabilmiş durumdayız. Özellikle yazılım tarafında böyle bir şeyimiz var, gücümüz var. Ve Amerika tarafında da aslında doyuramadığımız bir talep var. Yani şu anda Crossover 137 tane sadece Java Chief Architect talebiyle yaşıyor. Yani konuşmadaki arkadaşlarımın örnek veriyorum. Öyle bir sihirli değnekleri olsa ellerinde ve deseler ki Sinan evet 137 kişiyi aynı anda sınavlardan geçirdik deseler tamamını işe alabilecek durumdayım. Böyle olunca bunun da temel sebebi Amerikalı şirketlerin çok böyle agresif bir dönüşüm sürecine girmeleri. Remote iyi ölçüldüğü zaman ve yani uzaktan çalışma sistemi iyi ölçüldüğü zaman ve sıkı takip edildiği zaman gerçekten çok iyi sonuç üretiyor. Ve 4 kata kadar fazla sonuç alınabiliyor. Çünkü ofis içerisinde insanlar çoğunlukla günde 2,5-3 saat çalışıyorlar verimli olarak. Ve bu aslında insanların da suçu değil. Çünkü sabah servise binmelerini bekliyorsunuz. Yolda yoruluyorlar. Ofis içerisinde pek çok distraction'la yüzleşiyorlar. Esasen çok verimli olmayan bir ortama kurumlar onları bizzat sürüklüyorlar. Böyle olunca %100 çalıştıkları haftalık 40 saat fakat bebek bakıcılığı yapılmayan bir 40 saat. Yani neredesin, ne yapıyorsun, bugün ne giydin, sabah servise bindin mi, 9'da yetişebildin mi gibi basit soruların olmadığı bir hayat. Aslında özellikle kıdemli yazılım geliştiricilerin çok daha fazla sonuç ürettiği bir hayat.
Peki Sinan Bey, bir şey sorabilir miyim ben de bu noktada aklıma geldi. Konusunu çok iyi anlattınız. İnsanları nasıl işe aldığınızı ve nasıl kalite metrikleriniz olduğunu. Peki proje esnasında bu metriklerin yani sürdürülebildiğini nasıl sağlıyorsunuz? Veya hakikaten sizin sınavınızdan geçen ama ondan sonra o insanın gerçekten sizin istediğiniz gibi çıktığını nasıl takip edebiliyorsunuz kalite açısından çıkarttığı işi?
Aslında orayı biraz açmamız lazım. Crossover bir outsourcing şirketi değil demiştim ya başta. Onunla alakalı küçük bir detay daha bahsetmem gerekiyor. Crossover hiçbir çalışanla dış kaynak muamelesi yapmıyor. Örnek veriyorum. Ahmet profili bizde işte Java Chief Architect pozisyonunun sınavlarını bitirdikten sonra Ahmet'e işte şurada 3 ay çalışacaksın, şu projede 5 ay çalışacaksın asla demiyor. Ve aslında Crossover bu 2000 küsur çalışanının hangi projede çalıştığını bile bilmiyor. Mesele şu, Crossover sınavları bitirmiş bir adayı diyor ki Ahmet bak A, B, C ve D enterprise'lara sana teklifler verdiler. Bu teklifleri sana gönderirlerken 3 temel filtreleri vardı. 1. Seniority şartı. Yani 100 bin dolarlık bir sınavı geçtiğinde sana işte gel bunu 90 bine bağlayalım gibi pazarlığa gidemezler. İkincisi muhakkak remote olma zorunluluğu. Sana Paris'e yerleşmek zorundasın ama bu pozisyon için diyemezler. %100 nereden istersen oradan çalışırsın. Sen istiyorsan Paris'e yerleşir ya da 3 ay orada yaşar orada çalışırsın ama sana muhakkak şuraya geleceksin diyemezler. Ve bir de tam zamanlı iş teklifi zorunluluğu. Yani sana tutup yarı zamanlı bir iş teklifi edemezler. Muhakkak tam zamanlı ve long term bir iş teklifi etmek zorundalar. Crossover bu anlamda işe yerleştirdikten sonraki kalite metriklerini yalnızca elektronik olarak takip edebilecekleri bir atmosfer sağlıyor Amerikalı şirketlere. Onların da %100'ü diyebileceğim bir çoğunluğu Jira kullanıyorlar çok ağır ve Crossover platformu time datasını sayarken bir taraftan da Jira ile konuşabiliyor. Yani toplamda bu adam haftada 45 saat çalışmış ve toplamda da şu kadar işi resolve edebilmiş datası aslında crossover'da var. Fakat crossover bizzat hands-on management yapmıyor. Evet, management yapan profili de crossover işe aldı. Çünkü Amerika'daki bu saydığım enterprise'larla bizim ilişki seviyemiz esasen evlilik seviyesi. Yani şu an çalıştığınız kurumları düşünün. İK fonksiyonunu işten kovun ve crossover'la evlendirin. İşe alım, işten çıkartma, upgrade ve downgrade süreçlerinin tamamını crossover handle ediyor. Bu yüzden de biraz agresif büyüyoruz.
Süper. Peki mesela o zaman mesela bu downgrade, upgrade'lerden bahsettiniz. Yani o zaman aslında bir kariyer peti de sunuluyor çalışanlara uzun vadede.
Şöyle çalışıyor aslında. Orası çok transparan ve açıkçası ben ondan çok keyif alıyorum. Crossover'da işte bizimle 2 yıl çalıştın artık sana şu kadar zam yapacağız gibi bir dünya yok. Crossover'da her zaman bir pozisyona yerleştiğiniz zaman üzerinizdeki ve altınızdaki herkesi zaten crossover işe aldığı için örnek veriyorum. Ben vice president olmak istiyorum dediğiniz bir dünya var diyelim. Gidip vice president sınavlarını almanız gerekiyor o zaman. Yani sizin Amerika'daki işte enterprise'da çalışan supervisor'ınız da size direkt bu şekilde yönlendirme yapacaktır. Okey, o zaman sınavlar açık, istersen git al ve yerleş diyecektir. Yani her zaman açık sınav sistemi ve Türkiye'deki kültür biraz daha böyle bir aday yükselme ya da bir çalışan yükselmek istediği zaman bazı konflikler yaratabiliyor, siyasi konflikler yaratabiliyor. Fakat Amerika'daki enterprise'larda gözlemlediğim oldukça rahatlar. Yani bir insan yükselmek isteyebilir, çok da ciddi maliyet avantajları var, o zaman hemen yükselsin gibi bir yaklaşımları var. Ama buradaki mesele tabii ki sınavları öncelikle geçebiliyor olmak.
Ben hemen bir şey daha sorayım o zaman. Sizin yaklaşımınız şu olabilir mi? Şöyle ifade edebilir miyiz? Siz bir insanın yetkinliğini o kadar iyi ölçüyorsunuz ki artık size danışarak bir enterprise o insanı işe aldığında veya terfi ettirdiğinde çok yüksek ihtimalle o insan o işi yapabilecek kapasitede oluyor. Yani yazılım olsun, yönetim olsun ve anladığım kadarıyla da bundan şikayetçi olmayıp uzun vadeli işler teklif edebiliyor. Doğru mudur bu yaklaşım?
Kesinlikle doğru. Hatta şöyle biraz daha açayım. Bu sözünü ettiğiniz enterprise'lar esasen 4-5 milyar dolarlık büyük şirketler. Ve tamamen remote'a dönüşmüş durumdalar bizimle evlenip. Yani şey değiller, nasıl anlatayım. Bu remote'u denemiyorlar. Bunu bayağı iyi öğrenmişler aslında. Ve nasıl yapmaları gerektiğini biliyorlar. Üzerine bir de crossover gibi bir şirketin garantörlüğü olduğu zaman yani böyle %99'un üzerindeki bir başarı reytinden bahsediyoruz biz. Bizim yerleştirdiğimiz adaylar bu işi çok iyi yapıyorlar ve sadece software engineering alanında değil, örnek veriyorum stratejik planlama yapacak bir finans insanını da işe alırken biz hands-on sunuyoruz. Crossover'da şöyle simülasyonlar da var. Böyle bir profil için bir zip file içerisinde 400 tane elektronik fatura gönderiyorlar ve küçücük de bir not düşüyorlar. Diyorlar ki ve biz yazılım şirketiyiz, bilgin olsun. Şimdi yaz bakalım outcome'ları diyorlar. Bu adaydan şunu bekliyorlar. Manuel olarak bütün bu faturaları inceleyip işte kendi supervisor'ı kimse artık Ivan örnek veriyorum. O simülasyondaki Ivan merhaba. Şu ürünleri satmayı, bu ürünleri de üretmeyi bırakmamız gerekiyor gibi bir stratejik outcome bekliyorlar ondan. Yani sadece yazılım geliştiriciyi hands-on sınamıyor crossover. Diğer her alandaki insanları da hands-on sınayabiliyor.
Çok güzelmiş gerçekten. Peki o zaman sürekli bu tarz şeylerle ilgili inovatif bir takım çalışmalar yapan bir ayrıca ekip de var anladığım kadarıyla.
Tabii crossover'da Luciano Bargman'ın yönettiği bir test ve değerlendirme ekibi var. Luciano da bir chief architect, esasen hands-on yazılım yapabilen bir adam. Ve yaptığı esasen çok deneysel yaklaşıyorlar bu işe. Sadece benim crossover'daki işte bu 15 aylık süreçte gördüğüm belki 3-4 farklı deney oldu. Ve hepsinin tabii outcome'ları bir AB testleri süreciyle böyle ölçülüyor ve ona göre kararlar veriliyor. Kısa bir örnek vereyim. Chief Architect Pipeline'ını biz önceden proje sınavı alanında 3 günlük süreyle sınıyorduk. Şu anda sadece 1 günlük süreyle sınıyoruz. Önceden from scratch, sıfırdan proje yapmanız bekleniyordu. Şimdi yarı bitmiş bir proje paketi verilerek sizin daha az zamanınızı alarak işe yerleştirme yapmaya çalışıyorlar. Crossover esasen bunu sürekli deniyor. Yani her anlamda bu tabii ki sadece Java için konuşuyoruz gibi oldu ama aklınıza gelebilecek tüm teknoloji isteklerde örnek veriyorum. Bizde Docker Chief Architect diye de bir pozisyon var. Amazon Chief Architect diye de bir pozisyon var. Cloud Chief Architect, Amazon Web Services ağırlıklı bir pozisyon. Bu pozisyonlar için de bu süreçlerin tamamı geçerli. Çok fazla kabiliyet ihtiyacı olduğu için bu süreci sürekli optimize etme hem maliyet açısından hem zaman açısından crossover'ın aslında birinci önceliği. Konuşmanın başında da bahsettiğim marketingden çok bu alana yatırım yapıyoruz dememin sebebi buydu aslında.
O zaman ben de bir soru sorayım. Ya bildiğiniz gibi çok hızlı gelişen bir sektördeyiz ve kullandığımız teknolojiler sürekli değişiyor, özellikle frontend tarafında. Bu şartlarda bir yazılımcının kendini güncel tutması da oldukça zorlaşıyor. Siz peki crossover'da bu duruma nasıl yaklaşıyorsunuz? Çalışanlarınızın eğitim olanakları nasıl acaba?
Crossover'da işe yerleştikten sonra eğitim bütçesi talep edebiliyorsunuz. Yani ben şu eğitimi alırsam şu pozisyona yükselebilirim gibi bir talep ve bir yol haritası gösterebiliyorsunuz. Şayet böyle bir yol, açık yol haritanız ve bir hedefiniz varsa crossover olarak biz fonluyoruz bu süreci. Sözün ettiğiniz gibi özellikle frontend tarafında hayat çok hızlı gelişiyor. Ve crossover'ın da zaten sınav süreçleri Amerika'daki enterprise'ların ortak beklentisi yönünde. Yani örnek veriyorum, çoğunluklu olarak single page application ve frontend'de Angular kullanılan teknoloji. Yani Angular kullanılan projeler var. Bunun da sebebi Amerikalı enterprise'ların aslında ellerindeki tüm enterprise ürünleri bu yönde evirmeye başlamış olması. İlginç gelen yine bir dönüşüm süreci var yakın zamanda. Crossover için de ilginçti açıkçası. Amerikalı enterprise'lardan bir tanesi 10 tane Docker Chief Architect, 10 tane de Cloud Chief Architect iş almak istedi. Bunun sebebi şu, ellerindeki tüm ürünleri metalden kurtarıp tüm süreçlerinin izlenebilir olmasını sağlamak ve çok ciddi bir cost saving yapmak. Aslında maliyet, nasıl söyleyeyim, tasarruf etmek esasen. Ve Türkiye'deki şirketler için baktığınız zaman bu biraz böyle uzak görünebiliyor ama enterprise level'da bu aslında yapılabiliyor ve çok da yani save ettikleri rakamları duysaydınız şaşırırdınız gerçekten.
Evet, aslında hazır konusu açılmışken böyle biraz teknolojilerden bahsederken şimdi birçok arkadaş da aslında özellikle üniversitede okuyan arkadaşlar da şeyi çok merak ediyorlar. Yani tamam, Türkiye'de belli teknolojiler tutuluyor. Örneğin Türkiye'de şu anda .NET birçok yerde çok fazla şey, biraz overrated da kalabilir belki, hani yoruma göre çok fazla kullanılıyor. Ama dünyada birazcık daha farklı. Yani sizin şu anda çalıştığınız firmalarda hangi teknolojiler daha önemli? Yani sizce üniversiteden şu anda mezun olmak, ya olması yakın olan ya da işte yeni mezun arkadaşlara hangi teknolojilere yönelmesini önerirsiniz?
Şu anki fotoğrafa baktığım zaman Amerika dünyasında muhakkak Java'ya yatırım yapmalarını tavsiye ederdim. Ruby'ye yatırım yapmalarını tavsiye ederdim ve bundan bağımsız olarak muhakkak Amazon Web Services üzerinde deneyler yapmalarını tavsiye ederdim. Docker öğrenmelerini tavsiye ederdim. Yani Türkiye'deki ve aslına bakarsan Doğu Avrupa'da dahil, hatta Hindistan ve Pakistan da dahil, Microsoft'un gücünden kaynaklı çok ciddi bir .NET yoğunluğu var. Ve .NET geliştirici yoğunluğu da var aslında. Fakat Amerika tarafındaki enterprise beklentiler bu yönde değil. Yani çok daha fazla Java açık pozisyon şu anda elimizde var. Ve bunun da sebeplerinden bir tanesi zannediyorum hani Amerikalı enterprise'ların ya önceden gelen teknoloji tercihleri ya da geleceğe dönük hani bu alanda yatırım yapmak isteme sebepleri. Dolayısıyla hani ben şayet sıfırdan bir şeyler yapmaya başlamış olsaydım muhakkak bir kere cloud environment'ı çok iyi öğrenirdim ve bunda Amazon'da sabit kalırdım ve kendimi Java'da geliştirmeye çalışırdım.
Ya daha çok hani crossover'ın işleyişiyle ilgili değil de sizin bir konu hakkında fikrinizi almak istiyorum. Şimdi crossover da sanırım bunu öncülük eden firmalardan biri ve sanırım artık giderek yazılım olayı böyle bir şirkete gelip 8-5 çalışmaktansa böyle uzaktan çalışmaya doğru gidiyor gibi hissediyorum ben. Sanırım yakın gelecekte de bu şekilde olacak, artık yazılımcıların bir yerde fiziksel olarak bulunması gerekmeyecek. Peki yani sizin burada karşılaştığınız bir takım zorluklar oluyor mu projelerin yönetilmesinde ve de siz nasıl görüyorsunuz uzaktan çalışmanın geleceğini şey olarak?
Ben uzaktan çalışmanın genel olarak, aslında Amerika'da böyle bir araştırma var. 2020 yanlış hatırlamıyorsam, 2020'ye kadar nüfusun, çalışan nüfusun IT alanındaki %40'ının remote'a çıkacağı. Yani %100 uzaktan çalışacağına dair bazı araştırmalar, beklentiler var. Türkiye'de de bu süreç gerçekleşecek. Tabii biraz daha geç olabilir. Enterprise'ların bunu öğrenmesi, yani kurumsal büyük şirketlerin bunu öğrenmesi biraz zaman alacak. Ama eninde sonunda bunu öğrenecekler. Çünkü saydığım faktörlerden ötürü remote çalışmak yarın bir gün CV'lerde yer alacak. Yani bir adamın yalnızca çok iyi Java yazabiliyor olması değil, aynı zamanda task verip unutabileceğiniz bir adam olması gerekecek. Ve şirketler esasen bu ofise getirip bizzat işte headcount'u görme, bizzat yönetmeye çalışmanın çok maliyetli bir şey olduğunu fark edecekler. Crossover tarafındaki enterprise'ların ortak tavrı, az önce de bahsettiğim gibi, bebek bakıcılığı yapmıyorlar hiçbir zaman. Yani bir adama bir task'ı verdiğin zaman takip etmen, sıkıştırman, yönetmen, yani bizzat yönetmen, hadi ne oldu şeklinde yönetmen gerekiyorsa o adamla hiç çalışmamalısın diyorlar. Kendi bilinci olmalı, kendi disiplini olmalı ve bize haftada 40 saatini gerçekten vermeli. Evet, bu haftada 40 saati ne zaman verdiğinden ufak bir önemi yok. İstiyorsa pazartesi ve salı tatil yapabilir, istiyorsa çarşamba da yapabilir. Ama o hafta onu bekleyen tasklar var, o bunu biliyor ve bu taskları tamamen yerine getirmek durumunda. Dolayısıyla hani böyle bir güven var aslında. Ve Türkiye'de de şimdiye kadar, nazar değmesin diyeyim ama hani bu turnover rate denen, işe girdikten sonra işten ayrılan insan sayısı çok az. Özellikle çift seviyede şu an böyle bir turnover rate'im yok. Ve bu çok ciddi bir avantaj. Yani Türkiye'de 100 bin dolar seviyesinden işe yerleşen herkes kalmak istiyor. Bu benim için çok ciddi bir avantaj ve argüman. Remote'un bir şekilde hayatımıza gireceğinden eminim. Ama ne yolla olacak, ne şekilde olacak, bunu bize zaman gösterir. Türkiye'de benim özellikle enterprise şirketlerle yaptığım sohbetlerde duyduğum şöyle şeyler var. Onu da açayım biraz sonra cevap olarak. Daha önce remote denediniz mi diye sorduğum zaman, ya evet Sinan denedik ama başarısız olduk diyorlar mesela. Peki nasıl yaptınız diye soruyorum konuyu açmak için. O zaman da şöyle söylüyorlar. Arkadaşlar eve gidebilirsiniz dedik diyorlar. Gerçekten bu biraz şey. Nasıl söyleyeyim? Yani başarısız olmaya mahkum aslında. Arkadaşlar eve gidebilirsiniz deyip gerçekten doğru düzgün task veremeyip ve üzerine bir de takip edemediğiniz bir dünya elbette ki yıllık izinden bir parça gibi çalışanlar tarafından kullanılmış ve sonuç üretmemiş aslında. Böyle olunca bir teknolojiyle, crossover'ın sağladığı bir teknoloji var, size bahsettiğim zaman yöneten bir teknoloji var. Bu işi yapmak çok daha anlamlı. Çünkü bu size şöyle bir kabiliyet daha kazandırıyor. Chief Architect seviyesinde çalışıyorsunuz. Bir Java projesi var elinizde ve altınızda da Architect ve Engineer level. Toplamda 5 tane arkadaşınız var diyelim, takım arkadaşınız var. Her şirkette çoğunlukla bir alfa profil vardır. Örnek veriyorum, Engineer seviyesinde çalışıyor 2 kişi. Java yazıyorlar ve ikisi de aynı maaşı alıyorlar. Senede 30 bin dolar kazanıyorlar. Fakat crossover'ın sağladığı data setiyle siz şunu yapabiliyorsunuz. A profili şu uygulamaları şu yoğunlukta kullanarak hafta içerisinde senden daha fazla sonuç üretiyor. Ve seninle aynı eğitime sahip, seninle aynı kabiliyete sahip, senin focus ve intensity skoruna baktığım zaman senin multitasking yapmaya çalışarak çok dağıldığını gözlemliyorum. O yüzden kendini şöyle geliştirirsen daha çok sonuç üreteceksin. Bu şekilde davranırsan daha fazla sonuç üreteceksin. Ve hafta sonunda seninle alignment skorunu konuşuyor olacağız diyebiliyorsunuz. Ve bütün bunun tamamını elektronik ortamda yapabiliyorsunuz. Yani sadece çalışmak değil, bir taraftan da insan optimize etmeye doğru gidiyor aslında iş. Ve tabii Türkiye'deki şirketler de bunu zamanla öğrenecekler.
Aslında yeni nesil bir yazılımcılardan bahsediyorsunuz. Yani sırf teknik yeterlilikleri değil, uzaktan çalışmaya da yetenekli olması gerekiyor artık insanların. Bunun bir aranan bir özellik olacağını söylüyorsunuz yakın gelecekte. Doğru mu anladım?
Kesinlikle öyle söylüyorum. Artık sözünü ettiğiniz gibi, yani iş tanımında en az 3 yıl remote deneyimi olan adam diye göreceğiz zaman birinde.
Güzel gerçekten. Peki mesela şu anda diyelim ki ben bir Türk bir firmayım. Uzaktan çalışma konusunda bir hazırlık yapmam gerekiyor. Yani firmayı nasıl buna hazırlayabilirim? Yani neleri öncelikle çözmem gerekiyor? Hangi problemlerimi çözmem lazım? Bu konuda hiç tecrübe ettiniz mi? Bir firmayı mesela uzaktan çalışmayan bir firmayı uzaktan çalışabilir hale getirmek için hiç yardımcı oldunuz mu bu süreçte?
Esasen ben tabii bu konuda rahat duramadığım için yaptım bunu. Normalde crossover'un ilk 2 yıl Türkiye'de herhangi bir satış hedefi yoktu. Yalnızca insan kaynağı acquisition hedefi vardı. Yani insan kaynağı alma hedefi vardı. Fakat ben bir deneysel hamle yaparak, Türkiye'de Active Builder isimli bir .NET şirketi var. Yine bir yazılım şirketi, ağırlıklı .NET teknolojileri kullanıyorlar. Bu şirketi deneysel anlamda crossover bünyesini dahil edip hem teknolojimizi hem de insan kaynağımızı bu şirkete verdim. Şu anda bizden bir takım çalıştırıyorlar ve bir taraftan da bizim teknolojimizle hem legacy hem yeni insanlarını yönetiyorlar. Tabii bizim teknolojimiz entegre olur olmaz ortaya çıkarttığı bazı nasıl söyleyeyim, çok ciddi outcome'lar var, şaşırtıcı outcome'lar var, sonuçlar var, karar gerektiren sonuçlar var. Bunun daha da öncesine gidecek olursam, tanışma aşamasından başlarsam en az 4-5 kitabı bizzat takaslaşarak, tek tek üzerinden geçerek, öncelikle kafa yapısını remote'a yakınlaştırmak, yani uzaktan çalışmaya yakınlaştırmak gerekiyor. Toplantının gerçekten toksik bir şey olduğunu, gereksiz toplantının, customer layer'ın sürekli olarak engineering layer'a şunu da istiyoruz, bunu da istiyoruz demesinin aslında ne kadar zararlı ve maliyetli bir şey olduğunu sizin anlatmanız gerekiyor. Ve bu bir dönüşüm süreciydi. Bunun sonrasında tabii ki satışa dönüştü. Ve şu anda çok başarılı bir şekilde çalışıyorlar. Bir AB testi süreci içerisindeler ve bizim sağladığımız uzaktan çalışan insan kaynağı ekibinin, yani .NET ekibinin çok daha fazla sonuç ürettiğini söyleyebilirim legacy ekiplerine karşılaştırdığınız zaman. Tabii şirket içerisinde bilemediğiniz bazı şeyler de oluyor offline ortamda. Örnek veriyorum, çok böyle güvendiğiniz, çok iyi çalıştığına inandığınız bir adamın metrik saymaya başladığınız zaman gerçekten çok az çalıştığını ve hiç sonuç üretmediğini fark ediyorsunuz. İşten kovmak üzere olduğunuz, hiç memnun olmadığınız bir adamın aslında gerçekten rockstar olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü öncesinde sadece yüzlerine bakarak anlamaya çalışıyordunuz. Ve çok yuvarlak anlamaya çalışıyordunuz, yuvarlak hatlarıyla anlamaya çalışıyordunuz. Fakat gerçek data masaya konduğu zaman bu gerçekten hani ciddi bir optimizasyon yolu oluyor.
Ben hemen burada araya gireyim. Biz aslında 4 yıl kadar yaptık uzaktan çalışma işini Türkiye'de. Hep söylüyorum aslında programda daha önce de. Hatta geçen haftaydı sanırım 500 TL esprisi yaptık. 500 TL ile gidip gelirken işe insan enerjisinin yarısını bırakıyor diye. Biz tabii çok sosyal güvencelere ve bağlara dayanarak yürütmüştük. Neredeyse hiç metrik ölçümü metrik almadık yani. Ama çok tanıştığımız insanlar olduğu için sıkıntı yaşamamıştık. Buradan dayanarak aslında şeyi soracaktım. Siz bu elde ettiğiniz çalışanlardan elde ettiğiniz datalarla büyük veri yapıyor musunuz? Buradan mesela genel geçer bir sonuç çıkabilir mi? İkincisi de startuplara hiç insan kaynağı sağlıyor musunuz?
Şöyle söyleyeyim. Crossover'dan kısa vadeli ve işte bireysel olarak bize bir tane işte Java developer gönderir misiniz gibi bir insan kaynağı talebi oluşturamıyorsunuz. Bu yalnızca kapsamlı ve tamamen business takeover yapabileceğimiz bir şey olursa Crossover bu konuda nasıl söyleyeyim oldukça agresif davranıyor ve diyor ki evet istersen Legacy Jira'yı bize aç. Ben sana iki tane takım sağlayayım ve challenge yapalım. Eğer biz geride kalırsak iki ay boyunca kendim fonlayacağım bunu. Sen para ödemezsin bu takıma diyor. Ama eğer biz kazanırsak business'ın tamamını takeover yaparım diyor. Yani crossover'ın aslında işletmelere dönük çok ciddi ve agresif teklifleri var. Bunun tabii teknoloji vesaire de buna dahil. Big Data tarafında crossover çok ciddi bir şekilde çalışıyor bu verinin üzerinde. Şöyle. Hatta nasıl anlatayım o kısmını. Crossover üzerinde örnek veriyorum. Crossover'ın zaman saydığı WorkSmart isimli bir araç var. Bu 2000 küsür çalışan için. Bu araç YouTube'da izlediğiniz örnek veriyorum. Herhangi bir videonun pop müzik videosu mu olduğunu yoksa tutorial mı olduğunu ayırt edebiliyor şu anda. Ve tabii ki zamanla zeka kazanıyor. Ve bu aslında çok kıymetli bir şey. Ya, özellikle Amerikalı Enterprise'e güven veren bir şey. Yani ya da Türkiye'deki herhangi bir yarın bizimle birlikte çalışacak olan şirkete güven veren bir şey. Bunu bizzat takip etmeniz gerekmiyor. Ve bu data zaten böyle çok çok çok aman sizin için her şey olan bir data değil ama iradeyi gördüğünüz üzerine karar verebildiğiniz bir data. Yani bir adam hem haftalık üzerinden beklenenleri yapmayıp hem de sadece 20 saat çalışıyorsa o hafta irade göstermediğini çok açık görüyorsunuz. Ama beklenen tasklarının %90'ını teslim edip üzerine bir de haftada 45 saat çalıştıysa belli ki bir learning'i var. Adam bunu çok istiyor ve zorluyor demektir. Dolayısıyla o iradeyi aslında oradan okuyabiliyorsunuz. Crossover hem işi anlamlandırıp işe zeka katmak için çalışırken bir taraftan öbür taraftan da bu işin daha böyle stabil, daha kaliteli çalışması için sürekli olarak çalışıyor. Toplamda şu anda zannediyorum 28-30 olması lazım şu anda. 30 kişilik bir engineering ekibimiz var. Hatta basit komik de bir hatıramı anlatayım. Crossover'ın front-end'inde, web sitesinde çok fazla hatalar vardı. Ve onunla ilgili de böyle sürekli şikayette bulunan, yorum yapan falan bir adamdım işe ilk başladığım zaman. Daha sonra bizim VP of Engineering Mircea var Romanya'dan. Bana Engineering işte 2016'nın son çeyrek raporunu gönderdi. Aslında çok daha büyük bir şeyden bahsediyoruz. Yani crossover sadece web sitesinden ibaret bir şey değil. Online başvuru yaptığınız ekrandan birinci sınavı aldığınız, ikinci sınavı aldığınız, mülakat takvimi seçtiğiniz, mülakata girdiğiniz, iş teklifini aldığınız, işe yerleştiğiniz, maaşlarınızı ve performanslarınızı gördüğünüz screenlere kadar tamam bütünleşik bir yapı. Hatta ve hatta sizi işe alan enterprise eğer software engineering manager olarak işe aldıysa yani bir hiring manager'sanız bir taraftan da kendi ekibinizi işe alabileceğiniz panelin de size açıldığı bir platform. Yani çok büyük bir şeyden bahsediyoruz esasen ve bütün bunu maintain edip geliştirmekle çok yoğun çalışıyoruz.
Ben bir şey soracaktım. Şimdi anladığım kadarıyla crossover'da şeyler ücretler title'lara göre sabit. Peki mesela örneğin Türkiye'den bir firmayla crossover çalışmak istediği zaman yine Chief Architect'te $100,000 ödemesi gerekiyor. Yani bu sizin için biraz zor olmuyor mu? Yani crossover'ın Türkiye'ye girmesinde biraz zorluk yaşamanıza sebep olabiliyor mu? Yoksa ülke bazında böyle maaşlarda farklılık yorumluyor musunuz?
Crossover hiçbir ülke için ve hiçbir yerel pazar için kendi belirlediği cloud wages dediğimiz, bulut maaş dediğimiz konsepti bozmayacak. Öncelikle onu anlatabilirim, onu söyleyebilirim. Crossover'ın nihayetinde yazılım geliştiricilere, yani sizlere verdiği bir söz var. Diyor ki ben sana bu pozisyonun sınavlarını bitirirsen senede 100 bin dolar ödeyeceğim. Ve bunun yarın hiçbir şekilde pazarlık konusu yapmayacak Crossover. 2015'in sonlarında benim patronum, yani Crossover'ın CEO'su Andy Triba Türkiye'ye geldiğinde basın mensuplarından birisi bunu sordu. Ödediğiniz paralar biraz yüksek. Türkiye'deki şirketlerle enterprise seviyede bile olsa nasıl çalışabileceksiniz dediler. O da çok net. Eğer Türkiye'deki şirketler bu rakamları ödemek isterlerse çalışacağız dedi. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu: bu rakamlar çok yüksek görünebilir ama aldığınız sonuçlara baktığınız zaman bu muhakkak denenebilir bir şey. Yani onu söyleyebilirim ve Crossover özellikle büyük işletmelerin bunu deneyebilmesi için az önce size sözünü ettiğim 2 aylık bizzat ben fonlarım garantisini de veriyor. Yani esasen arada bir risk yok. Sadece jiranı açıyorsun kurum olarak ve challenge yapıyor. Diyor ki ben kesin kazanırım. Eğer kazanamazsam zaten sen ödemezsin ve ben giderim diyor. Crossover'ın böyle bir durumu var.
Çok fazla da vakit almamak için aslında son böyle bir 10 dakikayı komüniteden gelen sorulara ayıracağım. Öncelikle tabii arkadaşların en çok merak ettiği şey, hani maaş ödemesi nasıl gerçekleşiyor? Bunu çok merak ediyorlar. Bununla ilgili bayağı bir soru aldık. Bu konudaki yorumunuz nedir? Yani orada süreç nasıl işliyor? Maaşların ödenmesi işte banka hesabına yapılan bir havale şeklinde mi? Ve aylık mı ödeniyor yoksa haftalık ya da şeye göre mi gerçekleşiyor?
Onu biraz açayım. Hiçbir pozisyonda değişmiyor. Muhakkak her zaman sabit yapılıyor bu. Yönetimi kolaylaştırmak açısından böyle yapılıyor. Örnek veriyorum, 100 bin dolar örneği üzerinden gidelim. Java Chief Architect üzerinden gidelim. İş teklifini kabul eder etmez siz. Amerikalı Enterprise senede size 100 bin dolar ödeme sözü veriyor. Diyor ki ben sana sene içerisinde 100 bin dolar ödeyeceğim ve buna hiçbir kesintiye uğratmaksızın öncelikle sana ulaştıracağım. Böyle bir vaadi var. Yani herhangi bir işte banka kesintisi şu bu olmaksızın ben sana zaten bu parayı ödeyeceğim diyor. Mesele şu: 100 bin doları, sene içerisinde size söz verdiği parayı senede 50 hafta varmış gibi davranıyorlar ve 50'ye bölüyorlar öncelikle. 2 haftayı dışarıda bırakıyorlar ki izin alıp tamamen offline olup tatile kaçabilirsiniz diye yapıyorlar bunu. Fakat zaten 50'ye böldükleri için esasen yıl içerisinde bu 2 haftayı da fonlamış oluyorlar. Yani söz verdikleri parayı zaten ödemiş oluyorlar. Her hafta salı günü parayı 2 yolla size gönderebiliyorlar. Haftalık yaparlar ödemeyi. Parayı tahsil etmek için de 2 yolunuz var. Çalışmaya başladığınızın ilk haftanın sonunda evinize Mastercard debit kartı ulaşacak, bir tane Pioneer Mastercard diye geçiyor ismi. Bunun içerisine dolar yatırabilirler. Ya da siz Türkiye'de göstereceğiniz herhangi bir hesaba direkt dolar EFT yapabilirler. Yani İki yolla parayı tahsil edebilirsiniz. Ben şahsen debit örneğini kullanıyorum. Oldukça da verimli buluyorum. Çünkü dünyanın tamamında geçiyor. Ve tüm ATM'lerden istediğiniz zaman istediğiniz birimi tahsil edebiliyorsunuz. Bu iyi bir şey. Crossover tarafından baktığınız zaman hani bu ödenen parayı size sabit 100 bin dolar diye yıl içerisinde söz verdikleri şekilde ödüyorlar. Fakat siz dediniz ki ya ben zaten casual yaşayan ve 3 ayda Bodrum'da yaşamış bir adam, dolayısıyla ekstra tatil istemiyorum dediğiniz zaman size bu 2 haftayı da ekstra ödeyip senede 104 bin dolar öderler. Ve bu henüz daha overtime çalışmadığınız bir senaryo. Size şunu da söyleyebilirler Amerika'daki enterprise: ya işte biz production ayındayız, işte bu ay production'a çıkacağız bu üründe ya da işte özel bir ihtiyacımız var. Senden bu ay boyunca 60 saat çalışmanı bekliyoruz haftada gibi bir özel requestle, yani haftalık load'unuzun üzerinde bir şeyle gelirlerse bu sefer overtime ödemeye başlıyorlar. Yine saatlik rate'iniz üzerinden 60 saat çalıştıysanız o hafta 2000 dolar değil 3000 dolar ödüyorlar.
Gayet güzelmiş. Gayet de açıklayıcı oldu. Teşekkürler. Peki şeyi merak ediyor yine arkadaşlar. Burada yani Türkiye'de bir firmada çalışıldığı zaman belli sosyal haklar tanınıyor. İşte işten ayrı firma çıkartırsa bir yılı açtıktan sonra belli miktar tazminat ödemesi gerekiyor. Ya da işte bu özel sağlık sigortası sağlayanlar var ya da işte SGK ödeyerek işte Türkiye'deki sosyal haklardan faydalanmasını sağlayan belli zorunluluklar var yasa olarak. Birinci sorum aslında bunları nasıl sağlıyoruz Crossover'da ve bunları sağlarken işte vergi vesaire gibi şeyler bu ücretlerden kişiye mi ait oluyor yoksa firmalar mı bunu ödüyor? İkincisi de kişiler mesela çalışmaya başladıktan sonra işte ayrılmak isterlerse hemen ilişkilerini kesebiliyorlar mı? Ya da işte belli bir süre çalışması için bir ihbar süresi mi oluyor? Ve bunlar hangi ülkenin yasalarına göre aslında işletiliyor? Bunu merak ediyorduk.
Ben o kısmını da açayım. Öncelikle şeyden bahsedeyim. Gelirinizi dolar olarak elde etmeniz size vergi muafiyeti kazandırıyor Türkiye'de. Merkezi yurt dışında bulunan şirketten elde edilen döviz geliri diye geçiyor mevzuatta. Ve bu para hiçbir kesintiye uğramaksızın size ulaştırılıyor. Bunun üzerine Yine bu sözünü ettiğim basın toplantısında CEO'ma sormuşlardı bu soruyu. Andy şöyle cevap vermişti. Bunlar koca adamlar gerçekten ve hangi sağlık paketini alacakları, hangi arabayı kiralayacakları ya da tam olarak işte hangi SGK primini ödemek istediklerini onlara bırakmalıyız. Nasıl istiyorlarsa öyle tercih etsinler. Biz onları yasal regülasyondan ve yani maaş regülasyonu dediğimiz bir şey var ya, işte Türkiye'deki şirketlerin aşağı yukarı bir çife ödedikleri para aslında belli. Daha iyisini ödemeliyiz ve hiçbir kararlarına da karışmamalıyız. Hatta ve hatta hangi ülkede yaşadıklarına ve hangi regülasyona bağlanmak istediklerine bile karışmamalıyız diyor. Dolayısıyla Türkiye crossover dünyanın hiçbir yerinde özel olarak ekstra ödeme yapmıyor. Bu maaşı kesintisiz ulaştırıp sonrasında sonuç üretmesini bekliyor çalışanın. Dolayısıyla bizim tarafımızda baktığın zaman çok da değişen bir şey yok. Yani Türkiye'de paranı tahsil edip sonuç üretmen gerekiyor. İstiyorsan dünyayı da gezebilirsin. İstiyorsan Türkiye'de de yaşamayı sürdürebilirsin. Zaten bu sözünü ettiğimiz yan hakların toplamının belli bir maliyeti var ve onun da üzerinde ödüyoruz biz. Dolayısıyla Türkiye'de şimdiye kadar herhangi bir problemle karşılaşmadık.
Gerçekten çok heyecanlandırıcı imkanlar bunlar. Peki mesela onunla ilgili bir ödeme geldiği zaman...
Şeyi cevaplamadım, istiyorsan onu da açayım.
Tabii.
Şey kalmasın, karanlıkta kalmasın. Crossover şöyle bir şey de yapıyor. İşten ayrılmak istiyorum dediğin bir dünyada 15 gün önceden notis vermeni bekliyor. Ve bu 15 günde de performansını sürdürmeni bekliyor. Yani tıpkı gerçek offline hayatta olduğu gibi... Tabii hiçbir kapıyı çarpmamak gerekiyor çıkarken. Ya ben ayrılacağım 15 gün içerisinde deyip yine sonuç üretmeni bekliyor. Bu sayede bu ilişkinin devamı sağlanabiliyor. Örnek veriyorum. 8 ay boyunca ayrıldın. Başka bir şeyler denedin. Startup'ın var. Bir şey denemek istiyorsun. Denedin. Geri geldiğin zaman crossover yine seni hemen işe yerleştirebiliyor. Ama hiçbir notis vermeksizin bizzat ortadan kaybolduğun bir senaryoda crossover senin birlikte çalıştığın enterprise'a money back yapacağından, yani riski göğüsleyeceğinden sana yeniden iş vermiyor yazılım geliştirici için.
Ki bence gayet mantıklı yani böyle bir durumda. Peki
dostane yürütmek gerekiyor bu ilişkiyi yani.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle katılıyorum. Peki mesela bu durumda diyelim ki bana belli miktar para geliyor. Ben bununla ilgili sosyal güvencelerimi kendim sağlamak istiyorum ama bunun için firma kurmam gerekiyor sanırım, değil mi Türkiye'de? Ya da onunla ilgili yasal süreç hakkında yani nasıl
şöyle,
çalışıyorsunuz
iki yol Türkiye'deki var, arkadaşlar? İki yol var. Türkiye'de iki yol var. Ya şahıs şirketi kurmanız gerekiyor. Kendi işte önceden Bağkur deniyordu, artık SGK deniyor. SGK primlerinizi istediğiniz seviyeden ödeyebiliyorsunuz. Ya da bizzat SGK kurumuna gidip elden vezneden ödeyebiliyorsunuz kendi primlerinizi. Bu her iki yolda açık. Dolayısıyla Türkiye'deki arkadaşlar kendi arzu ettikleri şekilde değerlendiriyorlar süreci.
Community'den gelen başka bir soru daha var. Biraz eğlenceli bir soru. Ya Türkiye şartlarımızda elektrik kesilirse ne oluyor demişler. Yani geçenlerde de olmuştu aslında. 3 gün boyunca elektrik kesilmişti Türkiye'nin bazı bölgelerinde. Bu tarz durumlarda nasıl davranıyorsunuz?
Tabii böyle hani tamamen bir lockdown falan gibi bir süreç tabii ki ayrıca değerlendirilir ama işte iki gün ya da bir gün çalışmıyor olmanız esasen hiçbir şey ifade etmiyor bizim için. Çünkü o gün tatil almışsınızdır ve çalışmıyorsunuzdur. Haftanın geri kalanına yayıp üzerinizdeki eforu tamamlarsınız ve konu biter. Ama bir hafta ben olmayacağım gibi hani önden öngörebileceğiniz bir şey varsa bunu söylemeniz gerekiyor. Crossover'la çalışabilmek için bu arada %100 internet aksesi gerekmiyor. Mobilden sadece ilk authentication'ı WorkSmart'la sağlayıp yayladan çalışabilirsiniz, örnek veriyorum. Yani 8 saat boyunca çalışırsınız, zaman kartlarını lokalde loglar ve siz internete eriştiğiniz zaman tamamını birden upload edip software as a service, bizim platform üzerinden önce size daha sonra işverenize gösterir bu datayı.
Yayla çok iyiymiş.
Çok güzelmiş. Benim iki tane sorum var aslında bu bağlamda. Birincisi, ben İsveç'te çalışıyorum şu anda. Oturma iznim de burada vergi ödeyip ödemememe bağlı ve buradaki şirketime bağlı. Ben bugün istifa etmeye karar versem ve crossover'dan da işimi kabul, crossover'la çalışmaya başlasam burada bir şekilde kalmaya devam edebilir miyim? Yoksa mecburen kendi ülkeme dönmek zorunda mıyım? Yani crossover bana buradaki oturma iznim için mesela bir yardımda bulunuyor mu veya bir danışmanlık, destek sağlıyor mu? İkinci sorumda yazılıma geri döneceğim tekrar. O da şu, ya bu time tracking olayını işte az önce aslında birazcık açıkladınız ama offline olarak çalışıp time işte zaman kartlarını sunucuya yollayabilirsiniz diye. Bizim bilgisayarımızı sürekli monitör etmiyorsunuz o zaman anladığım kadarıyla. Onun yerine yazılım metriklerini mi ölçüyorsunuz veya projenin burn down'ını mı inceliyorsunuz? Yani nasıl orada iş yürüyor? Bu ikisi en çok merak ettiğim konular aslında.
İlkinden başlayayım. Dünya üzerinde hiç kimsenin bir yerden bir yere taşınması ya da oraya yerleşmek istemesiyle ilgili herhangi bir paperwork'ın altına girmiyoruz. Fakat tüm çalışanlarımıza biz bu adama her sene şu parayı, saatlik şu rate'i ödüyoruz gibi bir belge gönderiyoruz. Dolayısıyla vize başvuruları vesaire bununla çok rahat çalışıyor. Hatta bizimle beraber çalıştıktan sonra Ankara anlaşmasıyla Londra'ya yerleşen arkadaşlarımız var. Fakat onlar da tabii ki o yerel regülasyonun gereği olarak Ankara anlaşmasıyla gittikleri için, örnek veriyorum İngiltere üzerinden, fatura kesiyorlar lokalde ve crossover üzerinden gelen gelirlerini belgeleyip ben yazılım üreten bir bireyim ve burada kalmayı sürdürmek istiyorum şeklinde devlete başvurabiliyorlar.
Ve o şekilde vergisini ödüyorlar. İşte gelir vergisi ödüyorlar muhtemelen. Oradan da devam ediyorlar. Çok güzelmiş.
Aynen öyle. İkinci soruya geçeyim. Crossover esasen online ortamda bununla alakalı çok da agresif yorumlar var. Crossover esasen kimseyi izlemiyor. Konu biraz bu. Bu Amerikalı şirketlerin iradeyi anlayabilmek ve iradeyi puanlayabilmek için aslında tuttukları bir veri. Ve şunu yapıyorlar. Her 10 dakikada bir random aralıklarla o 10 dakika içerisinde kullandığınız uygulamalar, klavye ve mouse hareketleri yani tıklama sayıları ve bir ekran görüntüsüyle bir webcam fotoğrafı logluyor sistem. Mesele şu. Crossover'da abuse'a çok açık bir sistem farkındaysanız, yani ödediğimiz paraları özellikle engineering alanındaki insanlar, ki bunun bir oranı var, bir challenge olarak alıp çalışıyormuş gibi görünmeye çalışabiliyorlar. Bot ve scriptler yazarak. Bunun aslında önüne geçiyoruz biraz. Çünkü bizim Amerikalı şirketlere çok sert vaatlerimiz var farkındaysanız ve bunların da altına imza atmış durumdayız. Bunu yerine getirmek için o güvenlik tarafında elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Mesele gerçekten çalışıyor olmak, ama bu data sizin o şirketteki kariyerinizi belirleyecek bir data değil. O şirketteki bir kariyerinizi belirleyecek tek data Jira datası. Gerçekten bu işe katkı sağlayıp sağlamadığınız esasen. Bu ikincil bir data ve emin olmak için bakılan bir data.
Anladım. Projenin gidişatı asıl birinci metrik yani.
Kesinlikle öyle. Çünkü nihayetinde bunlar da büyük kurumlar ve üzerinde çalışacağınız ürünler çok büyük ürünler. Örnek veriyorum. Mesela Ankara'dan bir tane chief architect'imiz var Java tarafında. Onunla konuştuğumuz zaman şey demişti ya. Abi yani benim üzerinde çalıştığım ürünü daha önce AVE'ye satmışız, hiç haberim yok falan diyordu mesela adam. Bir billing çözümü bu. Ama farkında değil. Yani tabii ki bunlar büyük enterprise'lar olduğu için ve unique çözümler ürettikleri için Türkiye'deki bir şirkete de daha önce o ürünleri satmışlar ve şaşırdım diyordu mesela. Üzerinde çalıştığınız ürünler de ufak tefek olmadığı için ve çok yatırım yaptığı için bu şirketler bu ürünlere, tabii ki sonuç üretmeniz orada esas.
Anladım. Teşekkürler.
Çok güzel. Peki son bir soru var. Ondan sonra zaten daha fazla vaktini almayalım. Gece çok geç oldu Türkiye'de. Şeyi de merak ediyor arkadaşlar. Yani mesela diyelim benim şu anda bilgisayarımı şirket satın almış durumda ve ben şirketin bilgisayarını kullanıyorum. Peki crossover'la çalışmaya başladığım zaman işte internet bağlantım ya da işte kullanacağım bilgisayar ya da belli gerekli hardware'leri crossover sağlıyor mu? Yoksa bunları benim o ödenen ücret üzerinden mi sağlamam bekleniyor?
Bu ortamı kendi sağlamanı bekliyor aslında crossover ve şöyle yapıyor. Eğer tabii ki Amerika'daki enterprise, yani sözleşmesini kabul ettiğin enterprise, herhangi bir lisanslı ürün vesaire falan kullanılması gerekiyorsa development sürecinde, tabii ki onları sağlamakla mükellef. Ama onun özelinde hangi işte MacBook modelini kullanacağın ya da hangi telekonferans aracıyla konuşma yapacağın %100 senin kararın. O bizzat kendi yaptığın bir yatırım esasen. Ve crossover esasen buna karışmıyor. Yani hangi ortamda çalıştığının bir önemi yok. Fakat Türkiye'de yakın zamanda yapmaya başladığım şöyle bir şey var. Bizde klasik aile yapısı var malumunuz. Bazı çalışanlarımızdan şöyle şeyler duydum. Ya benim eşim sabah evden çıkıp akşam geri dönmemi bekliyor. O yüzden bana böyle bir ofis ortamı yaratabilir misiniz dedikleri zaman Türkiye'deki coworking şirketleriyle anlaşıp onlara böyle aksesler vermeye başladım ücretsiz olarak. Yani evet, bu remote bir hayat. Benim asla tercih etmeyeceğim bir şey sabah bir işe gidip akşam geri dönmek, böyle bir özgürlük varken, ama eğer sen bunu istiyorsan evet, şuraya gidip kendi laptopunda her sabah girip çayını kahveni içip çalışıp her akşam da çıkabilirsin istiyorsan şeklinde çözümler üretmeye başladım. Böyle yerel Türkçe çözümler diyelim.
tabii biraz arkadaşa gerekiyor. Gerçekten güzelmiş. Peki çok teşekkür ederiz Sinan. Yani ben çok şey öğrendim. Birçok soruyu da çok güzel yanıtladın. Çok teşekkürler. Gayet açıklıkla. Yani aslında benim belli kaygılarım vardı crossover'la ilgili, ama şu anda o kaygılardan benim tarafımda eser kalmadı diyebilirim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de sizden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Teşekkürler.